Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın son iş gününde yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Şimdiden hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabileceğinizi hatırlatın. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, okuldayken aralarında aşk başlayan, Hüsn ile Aşk'ın hikayesini mesnevi tarzında yazan Şeyh Galibi ve ünlü eseri Hüsn-ü Aşk'ı konuşacağız bugün değerli hocamızla. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ebu Bekir Sıddık Şahin bizlerle birlikte olacak programımızın ilk bölümünde. Hemen sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız stüdyomuzda olacak ve dinimizde tatil anlayışı nasıldır? Tatil dinlenmek için bir fırsat mıdır yoksa zaman öldürme aracı mıdır? Bunları konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli hocamızı stüdyomuza alıyoruz.
Uzaklara bakarken ardından gitme kal diyemedim. Gidiyorsun bilmedim uzaklara bakarken ardından gitme kal diyemedim. Bu ayrılık birçok şeyi aldı götürdü benden. Dostlarım sordular o gitti diyemedim. Ayrılık birçok şeyi aldı götürdü benden. Dostlarım sordular o gitti diyemedim. Diyemedim, diyemedim, diyemedim, diyemedim. Bakarken ardından gitme kal diyemedim. Akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız. Her şey anlamsız yarım kaldı aşkımız. Akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız. Seviyorum, seviyorum, seviyorum diyemedim. Gururum engel oldu. Seviyorum diyemedim, diyemedim. Diyemedim, diyemedim, diyemedim. Bakarken ardından gitme kal diyemedim. Müzik bakarken ardından gitme kal diyemedim. Şimdi her şey anlamsız, yarım kaldı aşkımız. Akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız. Her şey anlamsız, yarım kaldı aşkımız. Akarken gözyaşlarım deli gibi zamansız. Seviyorum, seviyorum, seviyorum diyemedim. Gururum engel oldu. Seviyorum diyemedim, diyemedim, diyemedim, diyemedim, diyemedim. Bakarken ardından gitme kal diyemedim.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ebubekir Sıddık Şahin bizlerle birlikte. Sayın Şahin, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Bugün değerli hocamızla hem Şeyh Galip'i hem de o ünlü eseri Hüsnü Aşk'ı konuşacağız. Öncelikle değerli hocam, Şeyh Galip'le başlayabilir miyiz? Bize onu anlatmanızı rica edebilir miyiz?
Evet. Şeyh Galip divan şiirinin son büyük zirvesi olarak tanımlanıyor. Hakkında pek çok çalışmalar yapılmış. Özellikle Hüsnü Aşk eseri dolayısıyla günümüzde dahi o eser etkisinde yeni eserler verilen, hı hı, ve divan şiirinin en son, en büyük şairi olarak biliniyor. 1117 Hicri miladi 1757-58 yılında İstanbul'da dünyaya geliyor. Onun doğumuna eseri aşk ibaresini tarih düşüyorlar. Tarih düşürme geleneği, bildiğiniz gibi bir olaya, bir tarihi hadiseye bir mısra veya ibareyle, bir kelime grubuyla, hı hı, ebced hesabıyla düşürülen tarihtir. Eseri aşk ibaresinin harflerini saydığımızda işte 1171 yılı çıkıyor. Hı hı. Bu tarihlendirme,
bu çok anlamlı aslında, evet, değil mi değerli hocam?
Evet, yani böyle bir kültürümüz var bizim. Özellikle bina yapılarındaki abidevi yazılarda ve mezarlarda gördüğümüz şiirlerin çoğu bu geleneğin bir şeyi. Hı hı. Böyle belli bir kültür dairesinde yetişmiş, bir zevk seviyesinde yetişmiş insanlar o tarihi hadiseyi sözle de tarihe geçirme düşüncesiyle böyle bir şey geliştirmişler, bir, hı hı, sanat. Sözün harflerinin değerini ortaya koyan bir sanat diyelim. Eseri aşk demişler doğumuna. Babası Mustafa Reşit Efendi Şeyh Galip'in. Annesinin adı Emine Hanım. Eğitim hayatı baba ocağından başlıyor. Osmanlı'da eskiden genelde böyle bir şey var. Aileden ilk dersleri alıyor. Babasından Tuhfe-i Şahidi diye Farsça bir sözlük dersi alıyor. Yani kayıtlar bunu gösteriyor. Daha sonra bir düzenli medrese eğitimi olduğuna dair Kaynaklarda bilgi yok. Fakat babası bir Mevlevi. Kendisi de bu küçük yaşta bu Mevlevi dergahında
yetişiyor.
O ortamda yetişiyor. Evet. Belli bir yaşa gelince bir Mevlevi şeyi olarak, adeti olarak Mevlevilikte çile doldurma gerekiyor. Ve çile doldurmak için Konya'ya gidiyor. Orada bir süre kaldıktan sonra babasının, annesinin ricası üzerine şeyhlerinden izin alınarak İstanbul'a geliyor. İstanbul'da Yenikapı Mevlevihanesi'nde tamamlıyor çilesini. 1001 günlük bir çile. Çile kelimesi 40 sayısından türemiş ilke.
Yine Ebced hesabıyla değil mi?
Yok. Yani çil kelimesi Farsça 40 demek. Çile 40'lı demek. Ama Mevlevilikte böyle bir şey var. 1001 günlük bir çile. Bu çileyi tamamlayan kişi dede unvanını kazanıyor. Ve Galip Dede oluyor. Tabii bu yaşlarda çileye girmeden önce de şiirle ilgileniyor. Hatta 24 yaşında divanını tamamlıyor. Üzerinde konuşacağımız Hüsnü Aşk adlı eserinde 26 yaşında tamamlıyor. Çileye girdikten sonra şiiri bırakıyor 1001 günlük bir sürede. Sonra tekrar bu defa Galata Mevlevihanesi'nde, Kule Kapısı da denen Galata Mevlevihanesi'nde postnişin oluyor. 1705-1791 senesinde. Yani 18. yüzyılın son çeyreğinde diyelim. Toplam 8 senelik bir postnişinlik, şeyhlik süresi var. 1213, 3 Ocak 1799'da çok genç yaşta, 42 yaşında vefat ediyor. Dedik, Türk edebiyatının son büyük zirvesi. Bu unvana, bu şeye 42 senede kavuşuyor ve ömrünü tamamlıyor. Onun vefatıyla ilgili çeşitli spekülasyonlar, çeşitli rivayetler söz konusu. Ama yani ispat edilebilir şeyler değil bunlar. Genç yaşta aslında belki o dönemin pek çok insanı için de bu şeyi söyleyebiliriz. Mesela ondan sonra yaşamış 19. yüzyılda İzzet Molla var. Keçecizade İzzet Molla. O da 44 yaşında vefat ediyor. Fakat onun bu ani ölümü tabii çok etkili oluyor. 3 tane çocuğu kaydediliyor kaynaklarda. Ahmet, Muhammed diye iki oğlu ve bir de Zübeyde diye bir kızı var.
Hocam son dediniz yani divanın son
son büyük şair.
Son büyük yani, şairi. Neden son olarak nitelendiriyoruz?
Ha yani Şeyh Galibi böyle zirve şairler arasında saydığımızda son büyük zirve diyoruz. Aslında ondan sonra da devam ediyor. Evet. 19. yüzyıl işte Tanzimat'a kadar hani bu gelenek divan şiiri geleneği devam ediyor ama ve hatta daha sonra da yani günümüzde de işte aruzla şiir yazan şairler var ama bu bir geleneğin artık şeyi sayılır. Yani
o zirvenin sonu gibi.
Şeyin sonu. Yani ediniz. Evet. Şeyh Galip son
kimden
büyük şair sayılıyor.
Şeyh Galip daha çok.
Şeyh Galip yani kendinden önceki pek çok şairi okuduğunu eserlerinden görüyoruz. Divanında birçok şaire nazireler yazmış. geleneksel bir edebiyatta bir tek kişiden etkilenmekten söz edemeyiz. Yani gelenek bir ona dahil olduğunuz zaman o külliyata ait her şeyi az çok okumanız gerekir. Ve belli kalıpları olan bir şey olduğu için kuralları, estetik kuralları, kelime kadrosu belirlenmiş olduğu için burada şeyden söz edemeyiz. Yani bir tek şu şairden etkilenmiştir ama Şeyh Galibi divanında ve Hüsnü Aşkı'nda daha çok da bir divanında gördüğümüz şeyle Sebki Hindi dediğimiz İran'da 16. yüzyılda başlayan ve sonra Türk edebiyatını 17. yüzyılda etkileyen Sebki Hindi şiirinin bir takipçisi sayarız. Bu Sebki Hindi'de de Şevket-i Buhari özellikle önemli bir etkisi olmuştur Şeyh Galip üzerinde. Ona Şevket-i Rum diyorlar. Rum'un, yani Rum Anadolu demek malum. Anadolu'nun Şevket'i diye anılıyor. Kendisi şimdi 18. yüzyılda aslında o Sebki Hindi akımı bitmiş oluyor. Fakat yani mahallileşme cereyanı ortaya çıkıyor. Ama Hoca Neşet diye bir dönemin büyük şairi, Şeyh Galip'in de hocası olan bir şair. Etrafında gençleri topluyor, onlara Farsça öğretiyor. Şeyh Galip o Farsça derslerinden bu Sebki Hindi'ye ilgi duyuyor ve bu yolda
ilerlemeye başlıyor.
İlerliyor. Aslında hani Türk edebiyatında o dönemde yaygın olmamakla birlikte Şeyh Galip Sebki Hindi'nin de zirve şairlerinden biri oluyor diyelim.
Peki Hüsnü Aşk'a gelecek olursak değerli hocam, o büyük aşk ama tabii içinde pek çok simgeleri, sembolleri barındıran büyük aşk demek belki daha doğru. Biraz konusundan bahsedebilir miyiz dinleyicilerimize? Sonrasında da detaylarını sizden rica edelim.
Yani konusuna geçmeden önce sözü hikayeyi mecazla söyleme edebiyatın temel unsurlarından biri. Sözü mecaz, sözü başka bir anlamda kullanmak, kendi anlamı dışında kullanmak. Edebiyat sanatı, güzel sanatlar içerisinde bir söz sanatı. Ve sözü en güzel şekilde kullanma
etkili
sanatı,
olması etkili için galiba,
kullanma sanatı. İşte bu mecazlı söyleyişi biz Mesnevi geleneği içerisinde çokça görüyoruz. Dilin zenginliğini sağlıyor mecaz. Biz bu mecaz dilini aslında çocukluktan, masallardan itibaren tanıyoruz. Bize hayat anne babamız tarafından bu masal, mesel diliyle, misal diliyle anlatılıyor. Ve hayata bebek yaşta insan öyle hazırlanıyor. Mesnevi geleneği bu masalsı dilin aslında bir devamı diyebiliriz. Konuyla ilgili sözün başında Mevlana'nın bir beytini hatırlatmak isterim. Diyor ki Mevlana, en güzeli güzellerin sırrını başkalarının hikayesi içerisinde anlatmaktır. Başkalarının hikayesinde sırrı anlatmak. İşte bu bizim burada iki kavram var. Güzellerin sırrı, sır ve hikaye. Hı hı. Mesnevi sırrı hikayeyle anlatmak demek. Sır nedir? Aslında insanın bu dünyadaki en büyük sorusu. Yani nereden geldik, nereye gidiyoruz biz? Burada neyiz? Bu başımıza gelenlerin anlamı nedir? Hı hı. Sorusu. Bu soruya şairler, edipler çeşitli misallerle, çeşitli meselelerle cevaplar vermişler. Bunlara bizim kültürümüzde mesnevi formunda eserler bu geleneği devam ettirmiş. Hüsnü Aşk mesnevisini bu geleneğin içinde hikayeyi başkası üzerinden anlatma geleneği içerisinde şöyle konumlandırabiliriz. Şimdi hikayeyi başkası üzerinden anlatma muhatabı incitmemek açısından gerekli bir şey. Şair, sanatkar şair sultanlarla muhatap. Yüce maddi ve manevi bakımdan yüksek makamda insanlarla muhatap. Onlarla konuşurken de alelade bir dil kullanamazsınız. Hı hı. Ya da ona öğüt verir gibi konuşamazsınız. Mesela onu eleştirecekseniz eleştiremezsiniz. Onu bir başka dille, dolaylı bir anlatımla belki eğitmek ya da eleştirileri dile getirmek
gerekir. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anlar.
Evet, bu anlayış. Bu ta eski Hint'teki Kelile ve Dimne'den gelir yani. Daha sonra pek çok bizim Kutadgu bilgimiz de böyle bir niteliğe sahiptir. Kelile ve Dimne'de hayvanlar üzerinden anlatılır. Diğer eserlerde işte özel adlar, mesela Leyla ve Mecnun, Ferhad-ı Şirin gibi kahramanlar üzerinden ve bir aşk teması etrafında hep kurgulanır şey. Aslında anlatılan hikaye bir aşk hikayesidir zahirde, ama orada Fuzuli'nin bir beytini not almıştım, bulursam.
Hangi konuyla ilgiliydi?
Leyla ile Mecnun hikayesinin hikayesi hakkında. İşit derdi dilim, efsaneyi Mecnun'a meyletme. Kim ol efsaneden, hem anlanan mutlak bu mazmundur. Benim derdimi dinle diyor. Mecnun'un efsanesini boş ver, ona meyletme. Yani bir Leyla ile Mecnun hikayesi okuyorsun ama aslında o benim hikayem diyor. İşte güzellerin sırrını başkasının hikayesinde anlatmak bu.
Evet. Yani, aslında bu biraz yaşa da bağlı. Hmm. Belki hani genç yaşta bir delikanlı, bir genç kız okusa belki onu aşk olarak algılayacak ve evet, detayını bilmeyecek. Yani, ama hani biraz daha bu konuda olgunluğa ermiş, daha evet, fikir ve bilgi sahibi olmuş biri okusa aynı hikayeyi çok daha farklı
işte
şeyler hissedecek.
Edebiyatın güzel yanı bu. Evet. Yani sözü farklı algı düzeylerinde farklı anlaşılabilir şekilde söylemek. Tecrübesiz biri işte aşkı, insani bir aşkı yaşayan biri orada kendi hikayesini görecek. Evet. Ama bir başkası bunu başka türlü yorumlayabilecek. İşte şair zaman zaman buna da dikkat çekiyor. Hüsnü Aşk da şimdi bu hayvan hikayeleri, özel isimlerle anlatılan hikayeler geleneği dışında bir de duyguların hikayesini anlatan bir eser. Yani böyle de bir gelenek var. Ta bu 12. yüzyılda Sühreverdi ile başlıyor. Munisul Uşşak diye bir eserinde Sühreverdi aklı böyle alegorik bir dille anlatıyor. Bilginin akla işte üç farklı bilginin verildiğini, kendini bilmek, Rabbini bilmek ve kendinden başkalarını bilmek, hı hı, şeklinde. ve işte kendini bilmekle aşk, Rabbini bilmekle hüsn, güzellik ve başkalarını bilmekle de hüzün, hüznün ortaya çıktığını söylüyor. Bundan sonra Fettahi diye yine İranlı bir şair bir mesnevi yazıyor, Hüsnü Dil diye. Sonra Fuzuli'nin Hüsnü Aşk diye de bilinen Sıhhat-ı Maraz diye bir mesnevisi var. Bunlar işte bizim Şeyh Galib'in Hüsnü Aşk'ından önce bu duyguların veya soyut kavramların hikayesini anlatan öncü eserler diyebiliriz. Şeyh Galib bunları belki elbette görmüştür, bunlardan etkilenmiştir ama onun eserinin bir taklitten ibaret olduğunu söyleyemeyiz.
Yine soyut kavramlar somuta evet, dönüştürülerek anlatılıyor.
Soyut kavramları evet, kişileştiriyor. Yani güzellik kavramını, aşk kavramını, aşk duygusunu, bunlar sıfatlar yani. Aşk sıfatı, güzellik sıfatını kişinin yerine koyuyor. Evet. Adını değil de Leyla, Mecnun, Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet değil.
O duyguyu
evet, somutlaştırıyor, kişileştiriyor ve anlatıyor. İşte böyle bir eser Hüsnü Aşk. Farkı bu, üstünlüğü de bu ve bunu çok başarılı bir şekilde yapıyor. Kaç dakikamız var?
Biraz daha var hocam, buyurun.
Evet, yani ben o zaman kısaca şu konusunu size
lütfen
biraz okumaya çalışayım. Arapların içinde Beni Muhabbet, sevgi oğulları diye anılan bir boy var. Bu boyun Temmuz ayının güneşinden başka giyecekleri, dünyayı yakıp kavuran yalımdan başka içecekleri bir şey yok. Ovaları gam şişesinin kırıklarıyla, kumlar sayısınca matemle dolu, yasla dolu, çadırları mahrumiyet ahının dumanı. Sohbetleri ney gibi feryattan ibaret. Tasavvur edebiliyor musunuz? Yani ateşler içerisinde bir kabile, insanların benizleri hep solgun, ateşler yiyip içiyorlar, kumlar sayısınca dert ve elemler içerisinde.
Bu kabile de yine bir duyguyu mu anlatıyor, yoksa bir kişiyi mi anlatıyor, bir topluluğu
yani
mu anlatıyor?
Yani bu işte o belki bu dünya hayatını anlatıyor, bu dünyanın
bir yansıması gibi.
Yani insan bu dünyada böyle bir sürü dert ve elem çekiyor her insan. Yani dolayısıyla öyle bir kabile tasvir ediyor.
Evet.
Çadırları mahrumiyet ahından, işte ektikleri kıvılcım tohumu, biçtikleri paramparça gönül, böyle bir tasvirle başlıyor hikaye. Ondan sonra bir gece büyük bir hercümerç, bir karmaşa yaşanıyor. Depremler, şimşekler her yer yerinden oynuyor. Ve o gecenin sabahı, o gecede bir anda işte aynı kabileden iki çocuk dünyaya geliyorlar. Birinin adını Aşk koyuyorlar, erkek çocuğun adını. Kızın adını da Hüsn koyuyorlar. Ve o çocuklar doğunca o kargaşa da diniyor. Ve kabile büyükleri bir araya gelip bu çocukların kaderinin bir olduğunu düşünüp bunları birlikte evermeye, ileride evlendirmeye karar veriyorlar. Çocuklar büyüyor. Daha sonra bir okula başlıyorlar. Monlay-ı Cünun'un medresesine başlıyorlar. Okulun adı Edep Mektebi.
Bu da aslında sanki bunlar bir sembol gibi değil
evet,
mi?
Hep semboller. Bunları hep böyle kişileştiriyor. İşte çılgınlık hocası Monlay-ı Cünun. Çılgınlık dersi, aşk dersi veriyor Edep Mektebi'nde. Birbirine vuruluyor bu gençler. Birbirini okulda tanıyınca aşık oluyorlar ve mana mesiresinde, gezinti yerinde Feyz Havuzu'nun kenarında birbirini görüyorlar ve aşık oluyorlar. Sonra bunların aşkını Hayret diye kaba ve güçlü bir
yine bir duygu,
kabile büyüklerinden biri Hayret duygusu.
Evet.
Bunu engelliyor. Sonra onların arasında Sühan söz aracı oluyor. Onların iletişimini sağlıyor. Ve bunların birer de
evet.
Birer de işte bakıcıları var. Aşkın Gayret, Hüsnün de İsmet diye bakıcıları. Onlar yardım ediyor. İşte ve bir macera başlıyor. Hayret onları ayırınca kavuşmak için büyük
mücadeleler
veriliyor. Hikaye biraz uzun, vaktimiz de kısa sanırım.
Evet hocam, evet, yani, yavaş yavaş son dakikalarımıza
aslında
giriyoruz.
Aslında bu hikayeyi
nasıl okuyacağız? Hani, aslında o en önemlisi galiba. Nasıl biliyor, okumalıyız anlamında. Belki dinleyicilerimize yani, kolaylık
bu
sağlayabiliriz.
Bu hikaye işte bu yani dış dünyada yaşanmış bir hikaye gibi anlatılıyor. Ama bu semboller, bu kavramlar bize hakikati, bizim hakikatimizi anlatıyor. Güzellik, aşk kavramları hep içimizde. Hikayenin sonunda anlaşılıyor ki işte hüsn ile aşk ayrı kişiler değil.
Aslında onlar
aynı
bir
kişiler. Evet, o birliği şey yapıyor. Zaten bizim mesnevi geleneğimizin temelinde bu tasavvufun vahdet-i vücut anlayışı da etkili olduğu için bu birlik anlayışı bütün o karmaşanın sonunda birliğe ulaşılan bir öykü
mutlu sonla bitiyor değil mi hocam?
Evet, vuslatla bitiyor ama bizim geleneğimizde vuslatı anlatmak yoktur.
Evet.
Bunu Şeyh Galip kendinden önce aslında bu eseri yazma sebebini söylerken de ortaya koyuyor. Nabi'yi eleştiriyor. Nabi'nin Hayrabat diye bir eserinde bir düğün sahnesi, bir gerdek gecesi tasviri var. Şeyh Galip bunu çok ayıplıyor ve kınıyor. Bizim hikayeler hep vuslat anında sükutla bitiyor. Vuslat bir başka bahara kalıyor aslında.
Evet.
Hep böyle Leyla ile Mecnun'da mezarda kavuşuyorlar. Burada da vuslatı anlatmıyor şair ama
o birliği anlatıyor. Evet. Mutlu sondan kastım da aslında oydu. O birliğe sonuçta ulaşıyorlar.
Evet.
Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz. Aslında vaktimizin azlığı nedeniyle yok hayır hocam aşmadık. Daha aslında neler konuşurduk süremizin kısıtlı olması nedeniyle ancak böyle biz tadımlık olarak dinleyicilerimize hüsnü aşkı anlatmış olduk. Onlara belki küçük de olsa sembollerin ve simgelerin bir arada olduğu bir kapı sunduk. Eğer okumak isterlerse sizin bize getirdiğiniz Hüsnü Aşk Muhammed Nur Doğan'ın açıklamalarıyla bu kitabı edinip okuyabilirler. Öyle değil mi
tabii,
hocam?
Tabii Muhammed Nur Doğan hocamız biraz şerh niteliğinde bir sadeleştirmeyle bu eseri yayınladı. En son yayın o. Daha önce de pek çok çalışma var. Gölpınarlı'nın, Hüseyin Ayan, Orhan Okay hocalarımızın yayınları var. Ama son yayın olarak ve piyasada da bulunabilecek bir kitap olarak Muhammed Nur Doğan hocamızın Hüsnü Aşk adlı
metin,
eserini,
nesre çeviri, notlar ve açıklamalarla birlikte okuyabilirler.
Evet.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocam. Ağzınıza sağlık verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Ebu Bekir Sıddık Şahin stüdyo konuğumuzdu. Değerli hocamıza verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hem Şeyh Galip'i andık hem de Hüsnü Aşk'ı sizlerle buluşturduk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Thank you.
yaş gibi yolunu kaybetmiş ay yaş gibi yitip gitmeyen sonsuza telaş gibi seni terk ediyorum seni terk ediyorum kıyıdan çok uzak tekne gibi yıkık virane köhne gibi yıllar geçse de unutulmaz öfke gibi seni terk ediyorum seni terk ediyorum canım tenimden ayrılır gibi kalbimi yerinden koparır gibi şimdi her şey tam istediğin gibi seni terk ediyor sanki çok uzak bir şehirdesin uzayan yolların sonundasın nefret mi hasret mi hep aklım
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi, değerli hocamız Zehra Tuncel bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezin Hanım.
Şimdi bu yaz günü ama bitiriyoruz artık yazı değil mi? Bugün 26, evet. 20 kaç Ağustos? 23 Ağustos. Ha, bugün 23 evet. Ağustos. Artık Ağustos da bitti, yaz da bitti. Tatil de
tatil
yazık
bitti.
Ki.
Biz tatil konuşacağız.
Biz de tatili konuşacağız ama olsun. Ben okulların ta o açıldığı güne kadar 9 Eylül de sanıyorum
tatil
açılacak.
Şansımız tatil var.
Şansımız hala var. Bugün değerli hocamızla sevgili dinleyicilerimiz dinimizle tatil anlayışını konuşacağız. Dinimiz tatil yapmamızı konusunda neler söylüyor değerli hocam? Dilerseniz öyle başlayalım.
Şimdi şöyle giriş yapalım. Bir ayet-i kerime var. Elemine şahlike diye başlayan İnşirah suresi. Orada bir takım mesajlardan sonra sondan bir önceki ayeti boş kaldığında bir işi bitirdiğinde yeni bir işe koyul ayet-i kerimede böyle ifade buyuruluyor.
Yani hiç boş kalma diyor
boş
aslında.
Boş kalma diyor mu acaba? Bir onun üstünde biraz
hadi
konuşalım. Şimdi bunu sizin sorduğunuz şekilde anlayanlar da var. Yani demek ki bir iş bitince hemen yenisine koyulunacaksa o zaman tatil diye bir şey yoktur diye böyle algılayıp böyle yorumlayanlar da var. Ama öyle yorumlamayanlar da var. Bunu farklı şekillerde anlamlandırabiliyoruz. Biz biraz tatilin kelime anlamından da yola çıkarsak, tatil aslında Arapça'da atalet kökünden, atalette biliyoruz Türkçe'de de kullanılıyor aslında. Son dönemlerde belki anlamak biraz zor gençler için ama tembellik kökünden geliyor. Yani
durağanlık,
bugün durağanlık var. Evet, bir şeyleri durdurma. Aktif hayata bir mola verme gibi bir anlamı var. Aslında farklı dillerde de mesela benim birazcık bildiğim kadarıyla İngilizce'de de tatil için iki ayrı kelime kullanılıyor. Biri holiday, birisi de occasion. Aslında holiday biraz da böyle bayram tatilleri için falan kullanılıyor. Malum holy kutsal demek ki
evet.
o bayramlardaki tatiller için. Diğeri de daha bugün bizim tatil dediğimiz kavramı daha çok karşılayan bir şey. Bizde de aslında tatil denildiğinde ilk akla gelen okullar, eğitim kurumları oluyor. Onların işte sömestr tatili oluyor,
evet.
Hafta sonu tatili oluyor. Normal günlük hayatı içinde, çalışma hayatı içindeki insanlar için daha çok izin, dinlenme, mola gibi kavramlar da var. Ama sonuç olarak insan olarak yoruluyoruz tabii. Bir yoğun bir tempoda çalıştığımızda bedenen çalışan bir insan bedenen yoruluyor. Zihnen çalışan insan zihnen yoruluyor. Belli aralıklarla dinlenmemiz lazım ki enerji toplamamız lazım. Yeni şeyler üretebilmek için o yorgunluktan birazcık uzaklaşmamız lazım. Ama işte tam da burada bu ayetin hükmü ortaya çıkıyor. Burada yani bir konuda yorulmuşsan o konuya bir mola verip başka bir alanla ilgili bir meşguliyet geliştirip belki bedenen yorulduk ama oturup kitap okuyabiliriz, zihnen kendimize bir şeyler katabiliriz. Evet, o da bir boş vakit değil. Yani özet olarak şunu söyleyeyim. Dinimizde tatil, dinlenme var. Ama bu zaman öldürmek şeklinde anlaşılacak bir şey değil. Aslında zaman ve öldürme kavramları hiç de birbirleri yakışan kavramlar değil. Yani zaman ancak değerlendirilir. Çünkü Peygamber Efendimiz'in bize hatırlattığı bir şey var. İnsanların kıymetini bilmediği nimetlerden birisidir zaman. Birisi sağlık, birisi gençlik, birisi de zaman. Dolayısıyla gelip geçtikten sonra dünyanın bütün servetlerini versek o geçmiş zamanı geri getiremiyoruz. Dolayısıyla o öldürülecek bir kavram veya bir birim değil. Ancak değerlendirilecek. Bu nasıl değerlendirilir? Belki zihnen de yorulduk. Şöyle bir çıkıp rahatlama ihtiyacımız var. Farklı bir ortam görmeye ihtiyacımız var. Bu da aslında yani hiçbir şey yapmadan geçirilecek bir zaman değil. Mesela tabii olarak güzellikleri görebiliriz.
Yeşil ne kadar dinlendirir insanı.
Bir denizi seyredebiliriz, bir ormanda yürüyüş yapabiliriz. Aslında biz şehir hayatında tefekkürü, düşünceyi biraz öteliyoruz. Biraz iş yoğunluğundan oluyor. Biraz da hep betonlaşmış yapıların içindeyiz. Dolayısıyla tefekkür etmemizi sağlayacak şeyler yok. Ama o tabiatın içine girdiğimizde orada tefekkür etme imkanımız oluyor. Bakıyoruz yere düşmüş bir küçük tohum, sonra başımızı kaldırıyoruz ucunu göremediğimiz bir ağaç. O küçücük tohumdan çıkmış bu. Zaten dinimiz de bizden oku dediğinde sadece satırlara yazılmış, ciltlere toplanmış kitapları okumamızı
hayatı
istemiyor.
Oku diyor,
evet, tabiat kitabını oku diyor. Belki şöyle sakin bir gecede gökyüzüne bakıp oradaki ahengi, oradaki düzeni görmek, ondan bir sonuç çıkarmak. Bunlar insanı ruhen dinlendiren ama bir yandan da hem gönül dünyasına hem düşünce dünyasını zenginleştiren şeylerden. Dolayısıyla tatili işte tek başına bir yere kapanıp sadece yeme içme ve birbirleriyle yarışırcasına aynı şeyleri tekrar etme olarak düşünürsek zarar etmiş oluruz. Dinimizin de bizden istediği bir şey değil. Bir de burada tabii bu tip yerlerde biraz israf, biraz demeyeyim de bir hayli israf da söz konusu oluyor. Tabii ki dinleneceğiz, eğleneceğiz. İşte bayramlar bunlar için büyük bir fırsat. Mesela dinimizde oruç tutmak her zaman tavsiye edilen ibadetlerden birisi olduğu halde Kurban Bayramı'nın 4 gününde ve Ramazan Bayramı'nın ilk gününde oruç tutmak yasak. Neden? Çünkü insanlar bir araya gelecek, birlikte yenilecek, içilecek, evet, muhabbet edilecek o vesileyle. Dolayısıyla birbirini ziyaret edecek insanlar belki özellikle de büyükşehir hayatında, çalışma hayatı, yoğun çalışma hayatında birbirimizi ziyaret etmeyi ihmal ediyoruz, daldırıyoruz, bakıyoruz günler, haftalar geçmiş. Bayram günlerini atlattık yakın bir zamanda. Misafirlerim geldi. Böyle hani tedirgin oldular. Acaba yorduk seni? Dedim tam tersi. Bayram günleri bunun için çok ideal. Başka zamanlarda haber veriyoruz. Önceden ev sahibi hazırlanıyor. Acaba rahatsız edecek miyiz diye çekiniyoruz. Ama bayram günü biliyoruz ki ev sahibi mutlaka misafirler için
kabul
bir şeyler
edecek,
hazırladı.
Evet.
Misafir kabul etmeye hazır bir şekilde.
Evet, bekliyor.
Evi ona göre ayarlanmış. Kıyafeti ona göre. Dolayısıyla teklifsizce gidip tanıdıklarımızı, akrabalarımızı, dostlarımızı ziyaret edebileceğimiz zamanlar aslında tatil için, ruhumuzu dinlendirmek için insanın sevdiği insanlarla bir araya gelmesinden daha büyük de bir imkan yok tabii ki. Bir de tatil yaparken biz tabiata gitmiş olabiliriz mesela. Olabilir, orada güzel şeyler de yemek isteyebiliriz. Kurban bayramı oldu. Arkadan kurbanımızı kestik. İşte yanımıza malzemelerimizi aldık gittik. Piknik yapıyoruz. Burada da dikkat etmemiz gereken şeyler var. Birincisi, tatil için gittiğimiz, dinlenmek için gittiğimiz yeri nasıl temiz bulmuşsak öyle temiz bırakmamız lazım. Sonra riske sokacak çevreyi, tabiatı, kendimizi şeyler yapmamamız lazım. Mesela işte bugün orman yangınlarının birçoğu mangallardan iyi söndürülmemiş, bırakılmış ateşlerden çıkıyor. Dolayısıyla biz tatil yapıyoruz, kendimizi rahatlatıyoruz derken başkalarının, tabiatın zarar görmesine sebep olmamamız lazım. Tedbirli, temkinli tatil yaptığımızda hem bizim ruhumuz dinlenir, hem yeni şeyler yapmak için enerji kazanırız. Ayet-i Kerime'de de bir şeyi bitirdiğin zaman yeni bir şeye başla sözünü de aynı zamanda yerine getirmiş oluruz. Tabii ki siz de yoruldunuz, tatil yaptınız, döndüğünüzde daha yüksek bir enerjiyle başladınız.
Hem kendinize fayda, hem çevrenizdekilere daha çok fayda. Evet. Dinlenmeden, çünkü biz makine değiliz ki. Tabii makineler ki bile çok fazla çalıştığında bozulup dinlendirilmesi gerekiyor. Evet.
Tabii biz tatil yaparken işlerimizi, rutin günlük işlerimizi bir parça öteleyebiliriz, onlara ara verebiliriz ama ara veremeyeceğimiz şeyler de var. Bunlar nedir? Sorumluluklarımız var, değil mi? Annemize, babamıza, eşimize hangi rolümüz varsa onun gerektirdiği sorumluluklarımız devam ediyor. Onun ötesinde ibadet hayatımız devam ediyor. Ben tatile çıktım diye ibadetlerimiz, ahlakımız, doğru bir insan olmamız, güzel davranışlarımızı da tatile çıkaramayız. Biz tatilde de iyi bir insan olmalıyız. İbadetlerini, Allah'ın bize emrettiği şeyleri yapan, yasakladığı şeylerden uzak kalan insanlar olmalıyız. Yani tatilde bizi birileri görmüyor ama hep bizi gören, bizi denetleyen Rabbimiz var. Tabii biz onun rızasını kazanmak için yaşıyoruz madem. Tatilde bu konulara mola vermiyoruz. Onlar her an bizimle. Çünkü Peygamber Efendimiz sorulduğunda seni ne endişelendiriyor en çok diye Hud suresinin bir ayetinden bahsediyor. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Bu dost doğru olmak da bizim aklımızın erdiği, sorumluluklarımızın başladığı yaşta başlayıp son nefesimizi verene kadar aklımız başımızda olduğu sürece tatil yapmamamız gereken değerler. Bunları her zaman yanımızda taşıyacağız. Bunlara riayet edeceğiz.
Evet, değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Evet, dedik ya, aslında yazın sonuna geldik. Hala ama şansımız var kendimizi dinlendirmek için. Çünkü pek çok sizin gibi değerli hocamız programımıza geliyor. Hala tatile çıkamadığından dem vuruyor. Çünkü tatil zaman, örneğin profesörlerimiz, hocalarımız hala öğrencileriyle onların yıl sonu notları, işte ne bileyim yüksek lisanstaki jürileri, siz de tatil yapamadınız, biliyoruz. Yani aslında yaz tatili geliyor ama pek çok meslek grubu için hala çalışma yapma durumları devam etmek zorunda kalıyor. Onlar da kendilerine böyle küçük aralar yaratıp dinlenmeye vakit harcamak durumundalar ki tazelensinler ve yeni döneme hazırlık yapsınlar.
Tabii biraz nöbet işinde, herkes aynı anda tatile gitse bütün işler durur.
Evet.
Bir arkadaşımız tatile giderken diğeri çalışacak, o geldiğinde diğeri gidecek. Dolayısıyla burada da çalışma hayatı içinde karşıdaki insanların da haklarına riayet etmemiz, bu dengeyi de korumamız lazım. O da önemli bir şey tatille ilgili. Bize yapılmasını istemediğimiz şeyi biz de başkalarına yapmamamız, onların da haklarını dikkate almamız lazım.
Evet değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için, katkılarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikteydi. Bugün dinimizde tatil anlayışını konuştuk. Tatil dinlenmek için bir fırsat mıdır, yoksa bir zaman öldürme aracı mıdır diye sorduk. Verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Hayatın Seslerinden bugünlük, bu haftalık bu kadar. Ama pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Nuri Göktaş ve mikrofonda ben Sezin Zor. Görüşmek dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.